Ayrım 10.
Ona göre bir toplum anlaşmasının sonucunda ortaya çıkmış olan hükümetlerin görevi bu hakları korumaktır. Bu anlaşmaya uymadıkları anda toplumun yöneticilerini iş başından uzaklaştırmaya ve yerlerine başkalarını getirmeye hakkı vardır. Hükümetleri yozlaşmaktan korumak için en güvenilir yol yasama ve yürütme işleri gibi yönetim güçlerini ayrı ellerde toplamaktır. Bu teori İngiliz devrim hareketinin özellikleri göz önünde bulundurularak yazılmışsa da kullanılan kavramların genelliği başka durumlara da kolaylıkla uygulanmasına imkan verdi. Bu doktrinler Avrupa dışında İngiltere'nin Kuzey Amerika sömürgelerinde de yayıldı ve Amerikan yönetim sisteminin kurulması için gerekli düşünce ortamını hazırladı. 17. yüzyıl İngiltere'si çağdaş anayasalı demokrasilerin gelişmesinde gerek teorik gerekse pratik alanda önemli bir rol oynadı. Fakat bu parlamento devrimi ilk sonuçları bakımından demokratik olmaktan uzaktı. Kuvvet dengesi kraldan parlamentoya kaymıştı ama parlamento demokratik değil, oligarşik bir kurumdu. Büyük toprak sahipleri üyeliğin babadan oğula geçmesi yüzünden Lordlar Kamarası'nda oy verme hakkının kısıtlı oluşu ve temsil sisteminin eşitlik ilkesine dayanmaması yüzünden de Avam Kamarası'nda çoğunluktaydılar. İç savaş sırasında bu duruma karşı protesto sesleri yükseldi. Bağımsızların birçoğu Presbiteryan ve Anglikanların aksine din devletinin demokratik ilkelerini uygulamaya başladılar. Parlamentoyu da aynı şekilde demokratlaştırmaya çalıştılar. Hükümetlerin yönetilenlerin rızasına bağlı olduğu ilkesinden çıkarak her İngiliz'in veya hiç olmazsa mülk sahibi her İngiliz, kamu işlerinde eşit söz hakkına sahip olması gerektiği sonucuna vardılar. Leverlerle bir ara özellikle Cromwell ordusunun alt tabakalarındaki subaylar arasında önemli bir destek sağladılarsa da kısa bir süre sonra dağıtıldılar. Demokratik düşünceyi büyük çapta geliştirici çalışmalar yapan Lewellerin fikirleri unutuldu. Locke, İngiliz devrim düşüncesinin tipik temsilcisi olarak kaldı. Locke'nin tabii haklar teorisi, demokratik eşitliği savunan bir teori olarak yorumlandı. Oysa Locke'nin amacı bu değildi. Çağdaşları da bu teoriyi mevcut parlamento düzenine bir meydan okuma şeklinde kabullenmediler. Böylece İngiliz siyasetinin oligarşik karakteri iyice ve temelli değişikliklere uğramadan 1832'deki reform hareketine kadar devam etti. Öte yandan 17. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan karışıklıklar partilerin doğmasına neden oldu. Toriler, krala ve kiliseye bağlılar, Whigler, liberaller, burjuvazinin temsilcileri, bunlar parlamentonun siyasal etkinliklerini canlandırdı. Ona çağdaş görünüşünü kazandırmakta yararlı oldu. Hanover hanedanının ilk iki kralı yabancı bir taht üstünde tedirginlik duydukları ve Jacobin tehlikesinden endişelendikleri için yalnız Whig partisine, liberal parti dayanmanın doğru olacağını sandılar. Böylece yürütme gücünün gerçek yönetimi kabineye geçti ve bir başbakan ortaya çıktı. Başbakan ise Lordlar Kamarası'ndan çok Avam Kamarası'ndaki çoğunluğa dayanmak gereğine inandı. 18. yüzyıl ortalarında hizipler halinde bölündükten sonra iki büyük parti yüzyıl sonlarına doğru yeniden toparlandı. 19. yüzyılın başlarında parlamento rejimi iyice kurulmuştu. En önemli rol Bakanlar Kurulu'ndaydı ve bu kurul parlamento karşısında sorumluydu. Bu yüzyılda Torlar muhafazakar, Whigler liberal partiyi oluşturdular. Parlamento içindeki hiziplerin siyasi parti haline gelebilmeleri oy hakkının genişlemesiyle 1832 ve 1867 yılları olur. Daha önce parlamento dışında örgütü bulunmayan partiler adayların kişisel etkinliğinin seçilmek için yeterli olmayışı sonucu parlamento dışında örgütlenmeye başladılar. Avam Kamarası tartışmasız temel öge olmuştu. Parti hükümeti iki büyük partinin sırasıyla iktidara gelmesi şeklinde yerleşti. Bunlar 1832'den önce Toriler ve Whigler, sonra muhafazakarlar ile işçiler. Her ne kadar çağdaş demokrasi Fransa'da başladıysa da eski dünyaya ilk ve en etkili devlet örneğini Büyük Britanya verdi. Fransız devrimi sırasındaki İngiliz hukuk düzeni hala 1688 devrimiyle kurulan oligarşik sisteme dayanıyordu. Fakat İngiliz hukuk ve anayasa geleneği demokratik baskılara uyabilecek kadar esnek ve sağlamdı. Nitekim bu geleneği kendine has bir biçimde geliştiren ABD, buna nasıl demokratik bir yön verilebileceğini gösterdi. Aynı şey 19. yüzyılda İngiltere'de de tekrarlandı. Sonuç olarak ortaya çıkan parlamenter demokrasi Amerikan sistemine uymakla beraber ondan daha az başarılı olmadı. Güney ve Merkezi Amerika'da ABD'nin başkanlık sistemini benimseyen devletlerin dışında İngiltere'deki modern anayasa demokrasisi hemen her yerde örnek alındı. Tarihte bu alanda İngiltere kadar çok taklit edilen başka bir ülke yoktur. İngiliz yasalarını ve anayasasını demokratlaştırma hareketi siyaset kuramcılarının düşünceleriyle başlar. Bu düşünürlerin çoğu, özellikle eskiler, aydınlanma filozoflarına çok yakındılar. Fransız ansiklopedistleri gibi Jerry Bentham da başlangıçta yasalarda yapılacak reformlardan yana oldu. Meselelerde rasyonalist bir hazcılık açısından bakan Bentham, çoğunluk yönetimini olumlu sosyal sonuçlara varmak için en uygun yol olarak gördü. Bentham bu bakımdan birinci kuşak İngiliz faydacılarına yaklaşır. Fakat zamanla İngiliz düşünürleri demokrasiyi daha geniş kapsamlı bir temele oturtarak savunmaya başladılar. Daha sonraki faydacıların en önde gelenlerinden biri olan John Stuart Mill, çoğunluk yönetiminin kaçınılmaz olarak sağduyulu ve akılcı olacağına kendinden öncekiler kadar inanmadı. Temsili Hükümet adlı eserinde de görüldüğü gibi çoğunluk yönetimi her şeyden önce insanlığın ahlak açısından kendi kendini eğitmeye yarayan bir kurumdur ve bu bakımdan ortaya çıkabilecek bütün güçlüklere rağmen desteklenmesi gereklidir. İdealistler daha da ileri giderek demokratik sürecin özünde ahlak değerleri bulunduğunu öne sürdüler. Thomas Green, Rusya'ya çok şey borçlu olduğunu saklamadan demokrasiyi insanın kendi manevi değerlerini kendi seçmek hakkının mantıki bir sonucu olarak gören ve 20. yüzyıl refah devletinin temellerini hazırlayan dengeli ve akılcı bir hümanizmayı savundu. 19. yüzyıl boyunca İngiliz yazarları çağdaş demokratik düşüncenin biçimlenmesine büyük çapta katkıda bulundular. Demokratik gelişme İngiltere'de 18. yüzyıl Fransa'sının aksine öteden beri var olan kurumlarda ifadesini buldu. Parlamentonun üstünlüğü ilkesi çoktan kabul edilmişti. Siyasi reformların amacı parlamentoyu denetimleri altına alabilmekti. Bu da kolay değildi. Gerek Lordlar Kamarası üyeliğinin babadan oğula kalması, gerek Avam Kamarası seçmenlerinin sınırlı oluşu, genellikle reformcu hareketlere karşı koyan toprak sahiplerinin güçlenmelerine yol açtı. Ama o zamanlar İngiliz yurttaş hürriyeti gelenekleri yine de siyasi eylemlere girişenlere nispi de olsa bir çeşit güvenlik sağladı. Yürürlükteki temsil sisteminin belirli kurallara bağlı olmaması bazı bölgelerde seçmenlik hakkının daha geniş tutulmasına yol açtı. Dolayısıyla bu bölgelerde radikal adaylar kolayca başarıya ulaşıp parlamentoya girdiler. Ayrıca yönetici sınıfın bazı üyeleri, özellikle zengin tüccarlar, radikal düşünceleri benimsediler. Bazı üyeler ise halkın baskısı karşısında bunu kabul zorunda kaldılar. Radikal hareket yavaş gelişmekle birlikte durum cesaret kırıcı olmadı. 1832'de reform kanununun çıkmasıyla başarıya ulaştı. Bununla birlikte 1832'den sonra bile İngiliz anayasasının demokratlaştırılması sona ermedi. Reform kanunu, Lordlar Kamarası'nın geniş yetkilerine hiç dokunmamış, sadece parlamenter temsil sistemi daha mantıklı bir temele oturtmak ve seçmenlik hakkını biraz daha geniş tutmakla yetinmişti. Oy hakkı herkese tanınmadıkça ve iktidar bütünüyle Avam Kamarası'nda toplanmadıkça demokratlaşma eylemi sona ermiş sayılmazdı. Bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi devre devre oldu ve 20. yüzyılda devam etti. Her ne kadar seçme hakkı 1867 ve 1884'te büyük çapta genişletildiyse de bütün ergin erkeklere oy hakkı 1918'de, kadınlara ise ancak 1928'de tanındı. bazı oyların birden fazla sayılması gibi gariplikler 1948'e kadar sürdü. Lordlar Kamarası'nın gücü 19. yüzyıl boyunca fiilen gitgide azaldıysa da 1911'deki parlamento kanununa kadar Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası hukuken eşit güce sahip olmakta devam ettiler. Lordlar Kamarası parlamento kanunuyla gücünü kaybetti. 1911-1948'de çıkan ikinci bir kanunla yetkileri büsbütün kısıtlandı. Bütün bunlar bir yüzyıldan fazla sürdü. Tarihte eşine pek rastlanamayan bu ağır ve kademeli gelişme öteki anayasa devletlerinde görülemeyecek kadar katıksız bir demokrasinin kurulmasıyla sonuçlandı. Amerika'da çoğunluk yöntemine beslenen inanç hükümetin hiçbir koluna sınırsız otorite tanınmamasıyla desteklendi. Buna karşılık İngiliz anayasası anayasa hukukuyla öteki yasalar arasında bir fark gözetmez. Ayrıca İngiliz anayasasına göre kral, parlamentoda yasama bakımından tam bir hükümranlığa sahiptir. Bugünkü şartlar çerçevesinde düşünülürse bu doktrin genel seçimlerde meclis çoğunluğunu kazanmış parti liderine sınırsız iktidar tanımak anlamına gelir. Anayasaya göre kral bu partinin liderini çağırır ve yürütme gücünü ona teslim ederek kabineyi kurmasını ister. İngiltere'de parti disiplini son derece sıkı olduğundan kabine üyelerinin çoğunluk partisinden seçilmeleri bunların yasama organına da hakim oldukları anlamına gelir. Bu güç sadece kralın ve Lordlar Kamarası'nın uygulamada artık bir anlamı kalmamış olan yetkileriyle sınırlıdır. Bu yüzden İngiliz seçmen oy verirken seçtiği partinin iktidara gelmesi halinde kelimenin tam anlamıyla yönetimi ele alacağını bilir. Hiçbir ülke mutlak çoğunluk yönetimi ilkesini uygulamakta bu kadar ileri gitmemiştir. Bu, İngiltere'nin anayasaya dayanan bir devlet olmaktan vazgeçmesi anlamına gelmez. ABD'de olduğu gibi İngiltere'de herkes anayasaya saygı gösterir. Bugün İngiltere çağdaş refah devletidir. İngiliz halkı bu aşamaya büyük sosyal değişikliklerden sonra varmıştır. Ama değişikliklerin barış içinde gerçekleştirilmesinin en büyük sebebi İngiliz halkının bu olaylara anayasaya uygun ve meşru gelişmeler gözüyle bakmış olmasıdır. İngiliz anayasa geleneği öteki ülkelerinkine benzerse de onlardan bir yerde ayrılır. Bu gelenek uzun süre parlamentonun hakimiyeti ilkesiyle birlikte ele alındığı için hukuki olmaktan çok ahlaki bir anlam taşır. İngilizlerin çoğu çoğunluğun parlamento kanalıyla istediğini yapma hukuken hakkı olduğunu kabul eder. Ama bu çoğunluğun birçok şey yapmaya da ahlaken hakkı olmadığını savunur. Ahlakla bağdaşmayan bir teşebbüste bulunan çoğunluğun bunu parlamento yoluyla yapmaya bile yeltense anayasa ilkelerini çiğnemiş sayılacağını bilir. Medeni haklar İngiltere'de en az öbür ülkelerde olduğu kadar garanti altına alınmıştır. Ama bu garantiyi sağlayan parlamento çoğunluğunun yetkilerini kötüye kullanmasını önlemek için çıkarılan kanunlar değildir. İngiltere'de bu haklara karşı öylesine geleneksel bir saygı duyulur ki hiçbir çoğunluğun bunları çiğneyebileceği düşünülemez. İngiliz anayasasının ilkeleri toplumun ortak ahlak anlayışına dayanır. İngiltere bu görüş birliği sayesinde anayasaya dayanan hükümeti olan bağlılığından fedakarlık etmeden demokratik çoğunluk ülkesini tümüyle kabul edebilmiştir. B. ABD örneği. Çağdaş anlamda ilk anayasa 1787 yılında Amerika'daki kolonilerin anavatan İngiltere'den koparak bağımsız bir devlet kurmaları ve kurulan federal devlet düzeninde federal devlet ilişkilerinin öte yandan da bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin yazılı kurallara bağlanmasıyla oluyor. Eski kolonilerin İngiltere'ye, taça, yazılı sözleşmelerle bağlı olmaları bu ülkede İngiltere'den farklı olarak teamüli değil, açık ve yazılı kurallardan oluşan bir anayasa yapılmasına neden olur. Doğrudan doğruya düşünsel ilkelerden yola çıkan tüm insanlığa hitap eden özgürlükler listesi 18. yüzyılın sonlarında Amerikan ve Fransız devrimlerinin bildirileriyle ortaya çıkar. 12 Haziran 1776 tarihli Virginia Anayasası bu nitelikteki ilk belgedir. Anavatan İngiltere ile savaş halinde bulunan 13 Amerikan kolonisinin temsilcilerinden oluşan Philadelphia Kongresi 10 Mayıs 1776 tarihinde yayınladığı bildiride kolonilere birer anayasa yaparak devlet halinde örgütlenmelerini önerir. Bundan yaklaşık 2 ay sonra da Amerika bağımsızlık bildirisini yayınlar. Öneriye uyan Virginia anayasasını yaparken başına bir de insan hakları bildirgesi koyar. Onu öteki eski koloniler ve yeni devletler izler. 1776'dan başlayarak kabul edilen çeşitli Amerikan bildirilerinde insanların doğuştan bir takım doğal hakları olduğu, bunların devletten önce var olduğu ve dolayısıyla devlet iktidarının bu haklarla sınırlanması gerektiği savunulur ve kişi güvenliği, vicdan özgürlüğü, düşüncelerini açıklama ve yayma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, dilekçe hakkı ve mülkiyet hakkı gibi klasik hak ve özgürlüklere yer verilir. Anayasaya dayanan demokrasi deneyi Amerika'da Amerikan devriminin bir sonucu olarak gerçekleşti. Devrimin gerçek amacı bu olmamakla birlikte olaylar kendiliğinden bu yönde gelişti. Sömürgelerin ana yurttan ayrılmak istemesine sebep olan çatışmalar aslında 17. yüzyıl İngiltere'de kralla parlamentonun arasını açan çatışmaların aynıydı. Sömürgeler önceleri mütevazi istekle de bulunurken, giderek işi yasama ve maliye konularında yetkili parlamentolar istemeye kadar vardırdılar. Krallığın valileri bu istekleri reddedip İngiliz parlamentosunun aldığı kararları uygulamaya, bu arada zorla gümrük resmi almaya kalkışınca durum 17. yüzyıldakine benzer bir anayasa buhranı yarattı. Amerikalılar parlamentoda temsil edilemedikleri halde kendilerinden vergi alınmasını, insanın tabii haklarının ve İngiliz geleneğinin zorbaca inkar edilmesi olarak suçladılar. Amerikan bağımsızlık bildirisinin dayandığı siyasi temel, Locke'nin Sivil Yönetim Hakkında adlı ikinci risalesine şaşırtıcı bir benzerlik gösterir. Aslına bakılırsa bu bildiri demokratik değil fakat anayasaya dayanan bir yöntemi öngörüyordu. Sömürgelerdeki meclisler İngiliz parlamentosundan daha geniş bir temsil ilkesine dayandıysa da bunlar demokratik kurumlar olmaktan çok uzaktılar. Fakat öncü bir toplumun eşit şartları altında bazı özel ayrıcalıkları sürdürmek çok güçtü. Sömürgelerdeki toprak sahiplerinin durumu ana vatandakilerinki kadar sağlam olmadığı gibi demokratik baskılara karşı daha az dayanıklıydı. İngiltere'nin denetimi ortadan kalkınca Amerika'daki demokratik güçler düşüncelerini hür bir şekilde ortaya koyma imkanına kavuştular. Amerikalıların çoğu da uzun vadeli olarak yalnız anayasaya dayanan bir düzen değil fakat aynı zamanda demokratik bir yönetimden yanaydılar. Nitekim Amerikan devriminin asıl gerçekleştirdiği de bu oldu. Devrimci hareketin demokratik eğilimleri daha başından belliydi. Bağımsızlığına yeni kavuşan eyaletlerin çoğu ilk iş olarak yeni anayasalar kabul ettiler. Uzun süre krallığın sömürge tüzükleri altında yaşayan Amerikalılar yazılı kararlarla sınırlanmış hükümet ilkesine alışıktılar. Değişiklik isteğinin geneldeki sebebi bu eyaletlerden çoğunun eski tüzükler kadar kısıtlayıcı nitelik taşımayan yeni anayasalardan yana olmalarıydı. Mülk sahiplerinden başkasına oy hakkı tanımayan yasa kaldırılmamakla birlikte seçme hakkı genişletildi. Halk tarafından seçilen meclislerin yetkileri yürütme organlarının aleyhine olarak artırıldı. Demokratik güçlerin sesi artık duyulmaya başlamıştı. Bu demokratik gelişmeleri baltalama eğilimi ilk defa 1787'de toplanan Anayasa Kongresi'nde görüldü. İlk partileşmede çağdaş anlamda bu sırada doğdu. Federalistler ile antifederalistler arasındaki mücadele iki partinin doğuşundaki temel etken oldu. Kongrenin ilk amacı konfederasyon bildirisinin yerine daha etkileyici olan Birleşik Devlet düzenini getirmekti. Fakat delegelerin büyük kısmı muhafazakar hatta bir kısmı mizaç olarak aristokrattı. Çevrelerinde olup bitenlerden rahatsızlık duyan bu delegeler hem eyaletlerin güçlerini dengelemek için kuvvetli bir merkezi hükümet kurulmasına hem de merkezi hükümeti denetleyebilmek için halk çoğunluğunun yetkisini kısıtlamaya karar verdiler. Bu tartışmaların sonunda ortaya çıkan anayasa gerek demokratik ve gerek antidemokratik fikirlerin bir uzlaşımı oldu. Eyaletler diledikleri ölçüde demokratik olmakta bağımsız bırakıldılar. İktisadi alanda önemli yetkilerin yalnızca federal hükümete tanınması ilkesine ve mülkiyet hakkına müdahale yetkileri kısıtlandı. Demokrasi ilkesi, Temsilciler Meclisi üyelerinin eyalet seçimlerinde seçme hakkına sahip olanlarca doğrudan doğruya seçilmesinde kendini gösterdi. Başkan ve senato seçimlerinde ise çift dereceli seçim ilkesi kabul edildi. Çoğunluk yönetimi de kuvvetler ayrılığı ilkesiyle olduğu kadar karışık bir denge mekanizmasıyla da sınırlandı. Anayasanın kabulü Amerikan demokrasisinin gelişimini durdurmaktan çok değiştirdi. Daha sonra Amerikan siyasi geleneğinin temeli olan çift parti sisteminin yerleşmesiyle anayasanın kısıtlayıcı maddeleri ya kısmen veya bütünüyle işleyemez oldu. Başkanları çift dereceli olarak seçmekle görevli seçmenler topluluğu, başkan adaylarının partilerce gösterilmesi yüzünden bütün anlamını kaybetmişti. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, özellikle başkanlığın ve iki meclisteki çoğunluğun tek partide toplandığı dönemlerde çoğunluk yönetiminin gücünü sınırlamak bakımından önemini büyük ölçüde kaybetti. Ama ABD'de parti disiplini hiçbir zaman fazla sert olmadı. Yasama ve yürütme organlarının sık sık çatışmaları olağan sayıldı. Bütün kısıtlamalarına rağmen tek partinin bütün organlara sahip olması, Amerikan yönetiminin çeşitli kollarına ortak bir yön vermek ve karmaşık hukuk düzenini halkın isteklerini yansıtan etkili bir araç biçimine sokmak açısından çok yararlı oldu. Amerika'da başlangıçta iki parti çekişiyordu. Eski adıyla Demokrat Cumhuriyetçi Parti veya şimdiki Demokrat Parti ve Federalist Parti. Federalistlere önceleri Whig'ler, sonra Cumhuriyetçiler dendi. Sanayicilerin ve kapitalistlerin çıkarlarını savunuyordu. Demokratlar ise büyük toprak sahipleri, çiftçiler, orta ve yoksul tabakayı savunuyordu ve başta bunlara Cumhuriyetçiler deniyordu. Demokrat Parti kısa zamanda çoğunluğu kazandı. Anayasa Kongresi'ne hakim olan antidemokratik havayı sürdüren federalistler arasında değerli önderler ve düşünceler yetiştiyse de büyük bir hayvan saydıkları halka güvenmemeleri Amerikan toplumuna aykırı geldi. Buna karşılık sokaktaki adamın aslında iyi olduğunu, ona güvenmek gerektiğini savunan Thomas Jefferson'un düşünceleri Amerikan toplumunun duygularına çok daha yakındı. Bu görüş herhangi bir ünlü siyasi felsefe kitabında yer almamış olmakla birlikte Amerikan siyasetinin temel dayanağı oldu. ABD endüstri devrimini kıta Avrupa'sından önce gerçekleştirdi. Ayrıca ABD'de feodalite-burjuvazi çatışması yaşanmadı. Bu nedenle burjuva demokrat bir toplum olarak doğdu. İşçi ve köleler orta sınıfın bir parçası oldular. Liberal düşünce hep hakim oldu. Sözü edilen iki parti arasında köklü siyasal ve ideolojik farklar yoktur. Seçimlerde seçim komiteleri etkin bir rol oynarlar. Parti yapıları gevşektir. 19. yüzyılın ortasında Amerikan devrimi başarıya ulaşmış ve anayasaya dayanan çağdaş demokrasi anlayışının ilk örneğini vermişti. Gerçek kölelik devam ediyor, kadınlara henüz bir hak tanımıyordu. Zencilerin tam bir eşitliğe kavuşmaları da daha uzun yıllar sürecekti. Fakat bu istisnaların dışında Amerika'da siyasi eşitlik savaşı kazanılmıştı. 1845 yılına kadar ergin erkeklere eşit oy hakkı tanımayan ve yalnız mülk sahiplerinin oy verebildiği bir tek eyalet kalmıştı. Bu eyalette de mülk imtiyazı ilkesinin kaldırılması için 11 yıl daha geçmesi gerekecekti. Bununla birlikte Amerikan hayatına apayrı bir görünüm veren sosyal eşitlik havası ağır basıyordu. ABD'de yeni bir medeniyetin yaratıldığı fikri Alexis de Tocqueville'nin Amerika'da Demokrasi Üstüne adlı kitabının ağırlık noktasını meydana getirir. 1835 ve 1840'ta iki niyetin kötü yanları da belirtiliyor. Söz gelişi Amerikan toplumunun son derece bayağı ve konformist olduğu söyleniyordu. Ama genç de Tocqueville, Amerikan demokrasisinin çok önemli bir güç haline geleceği ve dünyanın geleceğini değiştireceği kanısındaydı. Gerek İngiltere'de gerek Avrupa'da büyük ilgi toplayan bu kitap demokratik düşünce tarihinde bir temel taşı niteliği taşır. 1850'den bu yana Amerika'da zencilerin kölelikten kurtulmaları ve kadınların seçmenlik hakkını elde etmeleri hariç görülen değişiklikler iktisadi demokrasinin gelişmesiyle ilgilidir. Liberalizm, yerli endüstriyi koruyan himayeci gümrük rejimiyle bir hayli kösteklenmesine rağmen yine de Amerikan toplumuna hakim iktisadi doktrin olma niteliğini korudu. Ama serbest pazar, özellikle iç savaştan sonra servet eşitsizliğine yol açınca birçokları bunu antidemokratik buldu. Jefferson'un küçük mülk sahiplerine büyük değer vermesi zaten uzun bir süreden beri Amerikan siyasi geleneğine iyice yerleşmişti.